Ayrım 31.
Kumsalda üzerinde tokalon reklamlarıyla süslü beyaz bez kabinlerin yanı sıra kumsalın bitiminde yeşilliğin üzerinde ahşap kabinler vardı. Seyit'in gazinosu da plajın açıldığı saatten itibaren sıcak soğuk yemekler, mezeler, içki servisi veriyordu. Büyük iki ağacın gölgesine yerleştirilen masalar, güneşten yorulan veya etrafa yayılan mis gibi kokulara dayanamayanların kaçış yeri oluyordu. Kumsalın üzerindeki minik tepede yataklı bir kabini vardı Seyit'in. Mürvet hafta sonu izne çıkınca çocukları alıp geliyordu. Altın kum yazı kadar şatafatlı değilse bile yine de son derece renkli, eğlenceli bir yaz geçiyordu. Akşamları kumsalda balalayka orkestrası çalıyor, beyaz ruj müşteriler coşarak orkestraya eşlik ederken tadına doyulmaz akşamlar yaşanıyordu. Yer yer kumsalın üzerinde minik ateşler yakarak toplanan gençler, mehtap çakılları okşayan deniz sesi, göğe yükselen balalayka, bandura, keman, akordeon sesleriyle Florya kıyılarını Boğaziçi'nin güzelliğini aratmıyordu. Bu kıyıları her zamankinden daha hoş yapan da Gazi'nin yazını Florya Köşkü'nde geçiriyor olmasıydı. O sene bir de iskele yapıldı denize uzanan, üzerinde minik soyunma kabinleri olan. Bir gün Mürvet kızlarıyla beraber ağacın altında, Seyit'in onlar için özel olarak ayırdığı masada oturuyordu. Çocuklar güneşten al al olmuş, bütün gün kumla denizle oynamaktan acıkmış, afiyetle pirzolalarını yiyorlardı. Mürvet kendilerine doğru gelenleri gördüğü an heyecandan nefesinin kesildiğini hissetti. Gazi yanında Vali Muhittin Altındağ ve Şükrü Kaya ile oturdukları masaya doğru geliyordu. Güneşten yanmış yüzünde gözleri masmavi pırıldıyordu. Spor bir gömlek ve golf pantolon giymişti. Mürvet Seyit'in içeriden koşup onları karşıladığını gördü. Aralarında geçen konuşmanın ne olduğunu merak ettiyse de duyamadı. Gazi bir eliyle Seyit'in omuzunu tutup bir şeyler daha söyledikten sonra hep beraber masalara doğru yaklaştılar. Paşa kendisine gösterilen yere oturmayıp beklemeyi tercih etti. Mürvet'le çocukların oturduğu masayı gösterdi. Acelemiz yok Seyit Bey, şu masa ne zaman boşalırsa o zaman otururuz. Mürvet kocasının bir şey demesine fırsat bırakmadan çocukları alıp yerinden kalktı. Bir arkadaki masaya geçtiler. Gazi ile bu kadar yakın olmaktan öylesine heyecan duymuştu ki çantasını orada bıraktığını fark etmemişti bile. Paşa kendi eliyle çantasını Mürvet'e uzatırken teşekkür etti. Hiç rahatsız olmasaydınız bizler beklerdik. Hiç mühim değil paşam. Mürvet daha fazla konuşabileceğini sanmıyordu. Heyecandan nutku tutulmuştu. Çocuklar ise gözlerini açmış hayranlıkla büyük kurtarıcıyı seyrediyorlardı. Seyit bir işaretle komilere masayı temizletip yeni bir örtü yaydırdı. Paşanın iskemlesini çekerken izah etti. Benim ailem onlar paşam. Yabancı değiller, buyurun. Sağ olun Seyit Bey. Sonra aniden bir şey hatırlamış gibi sordu. O küçük delikanlı buralarda mı, hani şu kazaska oynayan? Rüstem'i mi soruyorsunuz paşam? Evet evet, o çocuğu soruyorum. Buralardaysa bir seyredelim bu akşam. Rüstem Batumlu Gül Hanım'la Korbuklu İbrahim Bey'in küçük oğullarıydı. Simsiyah saçları, incecik zayıf yüz hatlarını belirginleştiren pırıl pırıl yanan siyah gözleri vardı. Küçücük yaşlardan beri oynadığı kazaskada sadece 12 yaşında olmasına rağmen ustalaşmıştı. Çevik yel gibi bir şekil alan vücudu, yorulmak bilmeden saatlerce arka arkaya kendisine tempo tutan alkışların eşiğinde eğilir, döner, zıplar, binbir numara ile seyredenleri mest ederdi. Gazi onu tesadüf bir kez seyretmiş ve hayran olmuştu. Şimdi ne zaman kumsaldaki gazinolardan birisine inse muhakkak balalayka dinlemek, kazak oyunlarını seyretmek istiyordu. Kabinacıların çoğu Çarlık ordusunun zabitleriydi. Akşam olup müzik başladı mı omuzundan düğmeli, prens yakalı mavi gömleklerini, paçaları çizmelerinin içinde bol pantolonlarını giyip geleneksel kazak kıyafetleriyle danslar sergilerlerdi. Gazi Paşa'nın kendilerini hayranlıkla seyrediyor olması onları daha da coştururdu. O akşam da coşkuyla seyredenlere inanılmaz saatler geçirtiyorlardı. Yetişkinler çekilince Rüstem sahnede yerini aldı. Birkaç kırım oyunundan sonra meşhur kazaskasına başladı. Sanki vücudunun hiçbir ağırlığı yokmuşçasına hafif rahat hareketlerle müziği ve her ritmini hissederek dans ediyordu. Bir ara tam kollarının dirseklerinden gelmiş, parmaklarının ucunda yay gibi uzamıştı ki seyirci kalabalığının arasından sıyrılan küçük bir kız çocuğu önce çekingen sonra kararlı bir ifadeyle Rüstem'e doğru ilerledi. 10 yaşlarına kadardı. Sapsarı uzun saçları iki örgü halinde omuzlarından aşağıya bırakılmıştı. Bembeyaz teni, çelik mavisi iri gözleriyle ırkının tüm özelliklerini taşıyordu. İnce narin bedenini, zarif kollarını bir balerin zarafetindeki hareketlerle oynatarak Rüstem'e eşlik etmeye başladı. Kalabalığın heyecanı son haddini bulmuştu. İki küçük küçük çocuğun inanılmaz maharetteki oyunlarını adeta büyülenmiş seyrediyorlardı. Biri Kırım'dan, diğeri Rusya'nın kim bilir hangi köşesinden göç eden iki ailenin çocukları, simsiyah ve masmavi gözlerinin tezat renk pırıltılarında buluşan bir anlaşma ile büyük bir uyum içinde ailelerinin vatan hasretini özümleyen danslarını tamamladılar. Öylesine kendilerinden geçmişlerdi ki seyircilerin hemen hemen hepsinin gözünde yaş vardı. Ortalık alkıştan inliyordu. Paşanın keyfine diyecek yoktu. Çocuklar nefes nefese hayranlarını selamladılar. Ancak küçük kız yaşadığı duygusallığa daha fazla dayanamadı. Gözündeki yaşları silmeye fırsatı olmadan fenalaştı. Heyecandan bayılmıştı. Onu kucaklayıp götürdüler. Rüstem ise Gazi Paşa'nın masasına çağrıldı. Onun yanındaki iskemleye oturup omuzunda kolunu hissettiği zaman dünyanın en mutlu çocuğu olmuştu. Daha bir dikleşerek gururla etrafına bakındı. Bundan daha büyük bir armağan olabilir miydi? İşte o yazda güneşle, denizle, müzikle, dansla, duygusallıkla, coşkuyla geçti. Seyit oldukça iyi para kazanmıştı ama Mürvet henüz çorap fabrikasındaki işini bırakacak kadar emniyette hissetmiyordu kendisini. Seyit de bu konuda hiçbir baskı yapmıyordu. Bu kadar senedir yaşadıklarından iniş çıkışların ne kadar ani geldiğini öğrenmişti. Özellikle inişler insanı hiç hazırlamadan fırtına gibi geliyordu. Gariptir, bu düşüncesini ispat etmek için sanki talihin yeni bir fırsat beklemeliydi. Florya'da sezonun kapanmasına sadece 2 hafta kadar bir zaman kalmıştı. Rüzgar, yağmur, erken kararan rutubetli akşamlar mevsimin bittiğini gösteriyordu. İşlerin hafiflemesinden istifade hafta arası bir akşam Seyit şehre dönmeyi ve hafta sonu karısını ve çocuklarını alarak geri gelmeyi düşündü. Akşam yemeğine kalan müşteriler her zamankinden erken dağılmışlardı. Birkaç kabinacı Rus arkadaşıyla oturup içmeye devam ettiler. Seyit son sirkeci trenini yakaladığı zaman oldukça çakır keyifti. Aslında yazın bitmesi onu her zaman biraz melankolik yapıyordu. Kışın soğuğunu, karını ne kadar seviyorsa ancak yazları yaşayabildiği, geçmişinden esintiler getiren bu yaşantının sona ermesi de o derece hüzün veriyordu. Vagonlar bomboştu. Önce yolda biraz uyuklamayı düşündü ama üzerine bir ağırlık, göğsünde boğucu bir sıkıntı hissediyordu. Kendisini sahanlığa attı. Yüzüne çarpan serin rüzgarla kendisine gelir gibi oldu. Sırtını kompartımanın penceresine dayayıp derin derin nefesler aldı. Tren yolunun kenarından minik yıldız parçacıkları gibi ışıklar çarpıyordu gözüne. Tekerleklerin raylar üzerinde çıkardığı ses arada bir uzun bir ıslık tonundan öten düdük bir an için onu yıllarca geriye götürdü. 1917'de St. Petersburg'dan Kırım'a kaçmak üzere yola çıktıkları zaman dün gibi gözünün önüne geldi. Düşüncelerindeki iki isim dudaklarından mırıltıya döküldü. Sevgili Cemil, sevgili Tatya, nerelerdesiniz şimdi acaba? İçinde bulundukları tren yolda bolşeviklerce durdurulunca kendilerini rayların üzerine atmış, buğday tarlalarının içine dalıp canlarını kurtarmışlardı. Riyazan'ın yakın bir yerlerinde rastladıkları köylü kılığına girmiş Şarlık subayı Stefan Milovic'i onunla Rostov'a yaptıkları maceralı seyahati düşünürken belleğindeki her şeyin yaşanıyor tazeliğinde olması Seyit'i hayrete düşürdü. Demek beyin aslında unutmuyordu ama hatırlanınca acıtan zamanları perdeyle örtüyordu. Ta ki hatırlanmak istenen zaman gelsin. İşte şimdi perde açılmış, 1917'ler ve 1918'ler ve sonraları zihnini zorlamaya başlamıştı. Rostov'dan Kistotovski'ne geçişleri, şurayı arayışları ve Novorossiysk de inanılmaz bir tesadüf eseri onu buluşları bir sinema şeridi gibi geçiyordu gözünün önünden. O döküntü han odasını düşündüğü an o gecenin inanılmazlığı çağrılmış gibi tekrar yaşanmak üzere ortaya çıktı. Lahana çorbası ve basit bir şişe şarabın katık edindiği han yemeğinin ardından Celil ve Tatyana'dan ayrılıp odasına çekilmişti. Ameliyat ağrıları henüz geçmemiş olan şiş bacağının ızdırabını dindirmek için aldığı ilaçların tesirini beklerken yaktığı bir sigara ile camdan dışarısını seyre başlamıştı. Bunu hatırlarken tütün tadını özlediğini fark edip hemen bir sigara yaktı. Derin bir nefesten sonra anılarında geriye döndü. Kar taneleri neredeyse birer kapik büyüklüğündeydi. Rüzgar çengelleri paslanıp kopmuş köhne kepenkleri oynatırken asap bozucu bir gıcırtı çıkarıyordu. General Bogoyevski'nin treni hanın önünü örten kar tepeciğinin ardında olmalıydı. Kar bu kadar şiddetli yağmasa belki ağaçların arasından görünebilirdi. Böylesine yakın gelmişken kaçırdığı sevgilisi için duyduğu özlem öyle büyüktü ki Seyit o an bütün Rusya'yı, ailesini ve kendisini bekleyen kötü sonu unutmuş gibiydi. İlaç tesirini göstermeye başlamıştı. Üzerindekileri zoraki çıkarıp çıplak gövdesini yatağa bırakmış, bütün yorgun ve endişeli olduğu geceler gibi yine sanki uyanık hayal görüyor olmakla derin rüya görüyor arası rahatsız bir uykuya dalmıştı. Babasının kendisinin Milsoyevic'in kapısında öpüp harbe ayrıldığı sabahın soğuğu içindeydi yine. Ardından cephenin cehennem sıcağı, sonra bütün kaybettikleri, ölen arkadaşları, özledikleri, bir daha göremeyecekleri sıra sıra geçit yapmaya başlamışlardı. Bacağının sızısı derinden derine ona uyarıda bulunuyor, kendini hatırlatıyordu. Sanki vücudu uyurken beyni uyanık kalmaya çalışıyordu. Rüyalarının mekanı ile ilgili olmayan sesler de duymaya başlamıştı. Uzaktan uzağa açılan kapı sesi, fısıltılar, tekrar bir kapı kapanışı ve birden genzini dolduran çiçek kokusu. Çok iyi tanıdığı bir koku. Karpatların orta yerinde ne işi var bu kokunun şimdi diye sormuştu uykuda kendi kendine. Yüzünde kuş tüyü hafifliğiyle dolaşan ince parmakların ılıklığı, dudakları üzerinde sıcak bir rüzgar dokunuşu, sanki kabusunu harika bir rüyaya çevirmek üzere gelen güzelliklerdi. Saçlarını yumuşak tarayışlarla okşayan ellerin teması o kadar canlı, etrafını saran çiçek kokusu o kadar sahiciydi ki birden kulağına çarpan fısıltıda ismini duyar gibi olmuştu. Gözlerini güzel bir hayali kaçıracak olmanın korkusuyla açmıştı. Yanı başında yakılmış lambanın ışığı yatağın kenarına oturmuş genç kadının yüzünü, boynunu aydınlatıyordu. Zarif güzel yüzünde yorgunluk, endişe, sevinç, bütün duygular bir aradaydı. Yaşlar akan gözlerinde ise en çok aşk okunuyordu. Bu güzel aşık genç kadın şuradan başkası değildi. Seyit onunla hiçbir şey söylemeden çılgınlar gibi sarılışlarını, kıpırdanmaya, konuşmaya dahi korkarak öyle kaldıklarını hatırlarken içinin ılındığını hissetti. O gece çıplak omuzlarına değen ılık gözyaşları sanki geçen onca acılı zamanı unutturmuştu ona. Özlediği sevgilisini göğsüne çektiğinde dağılmış sapsarı saçlarının arasında yaşlarla kaplanmış yüzünün öpüşe hasret kalmış bakışlarını görür gibi oldu karanlığın içinden. Şuranın lambanın ışığında yavaş yavaş çıplak bal mumundan bir heykele dönüşür gibi soyunuşunu ve birbirlerinin vücutlarını onca aradan sonra yeniden keşfederken nasıl susuzluğun açlığın giderilmesi gibi çılgınca sevişişlerini göz bebeklerinin hafızasında seyretti yeniden. Birden yaşadığı hayatın içinde aldatmacalarla kendisini oyalamaya çalıştığını fark etti. Aslında yazın bitişinden, kışın karın erişinden duyduğu hüzün bahaneydi. O geçmişini arıyordu. Geçmişini hatırlatacak benzer hayatlar yaratıp kendisini oyalamaya bırakıyordu. Şu geride bıraktığı yaz akşamları hep Livadia'nın, Alushta'nın, Yalta'nın yaz gecelerini çağrıştırdığı için onu mutlu etmiyor muydu aslında? Karın soğuğunda Tipi'de, St. Petersburg'un, Moskova'nın, Yalta ormanlarının kışını bulduğu için değil miydi mutluluğu? Ama gerçek olan şuydu ki burası İstanbul'du. Bütün o gerçekten özlediği yerlerden kilometrelerle ve yıllarla uzakta bir yerdeydi şimdi. Kilometreler aşılırdı ama ya yıllar? Onlar aşılamıyordu işte. Şimdiki zamanında hapiste artık. Geçmişe en fazla hafıza ve hayal gücünün müsaade ettiği kadar yaklaşabilirdi ancak ve hiçbir zaman tekrar avucuna alınamayacaktı hatırladığı gerçekler. Onun gerçekleri artık masal olmuştu. Sadece masal. Gözlerini üzerinden süratle çektikleri çakıllı tren yoluna dikti. Tekerleğin her dönüşü onu hayatın yeni bir anına taşıyordu. Varacağı son istasyonda da az sonra başlayacak olan yeni bir günün ışıkları onu karşılayacaktı. Hayallerini gördüğü yerde inse acaba gerçekten onları yakalayabilir miydi? Gözlerini hızla arkada bıraktığı demir yoluna çevirdi. Birkaç dakika içinde yaşadığı geçmişin birkaç yılı işte oralarda, karanlığın içinde bir yerlerde havaya asılı kalmıştı sanki. Sigarası kendi kendine bitmekteydi. Sıcak kül parmağına değince fark etti. Canının acımasından çok içinin ısındığını hissetti. Gerçekten hava mı soğumuştu bu kadar, yoksa 12 yaşından beri hissettiği o çare bulamadığı iç ürpertisi miydi yaşadı? Bunu anlamasına fırsat olmadı. Sigarayı parmaklarının arasından bırakırken gözlerini yakalayan rayların ayağının altından kayar gibi uzaklaştığı hissine kapıldı. Başı döndü. Bu sanki bütün hayatının insanın elinden kayması gibi bir histi. Her şey zamanın ötesinde ve adeta gri bir perdenin arkasındaydı. Bu perdenin arkasında canlı kadar net gördüğü zamanları yakalamak istedi ve elini uzattı. Sonra biraz daha uzandı. Kolu kafi gelmemişti bütün o hayalleri yakalamaya. Ama bildiği bir şey vardı ki trene bindiği andan itibaren onunla yaşayan her şey, onun bir adım dışında karanlığın içinde onunla beraber seyahat etmekteydi. O zaman elini biraz daha uzatsa onları yakalayabilirdi. Evet, bütün hayalleri aslında gerçekti, bir zamanlar yaşanmıştı ve tekrar yaşanabilirdi. Rayların üzerinde gördüğü hayalleri tutabilse gerçek olacaktı. Niye olmasın diye düşündü. O karanlığın içinde kendisini çeken bir alem vardı. Hayalleri aslında gerçeklerin hikayeleri değil miydi? Ama artık Seyit'in anlattığı gerçekler, masallar arasında ne fark vardı ki? Kim biliyordu ki onun yaşadıklarının gerçek olduğunu? Ve işin garibi, artık kimseye hiçbir şey anlatmak istemiyordu. Kimseye masal anlatır gibi geçmişini anlatmak istemiyordu. Onun yaşadıklarını, hüzünlerini, hasretlerini, hasretlerini hiçbir zaman anlayamayacak insanlara bir şeyler tarif ederek hayatını paylaşmak istemiyordu. Onu ancak onun yaşadığını yaşayanlar anlardı. Ve tam korkuluklara tutunurken bütün bu düşündüklerini neredeyse tutmak üzereydi. Elini uzattı, bütün geçmişi ve kendisi karşısında tren raylarının üzerinde ellerini uzatmış onu bekliyordu. Biraz daha eğildi. Raylarda öylesine renkli, öylesine tekrarlanamaz bir geçmiş akıp gidiyordu ki onu yakalaması gerekti. Biraz daha eğildi ve gövdesinin ağırlığınca demirlerin soğukluğunu ve taşların sert kesiciliğini hissetti. Bu duygu çok kısa sürdü. Artık ne hissediyor ne görüyordu. Seyit anılarını yakalamak istediği yerde karanlığa sarılmış bekleyen ölümün kucağına düşmüştü. Ama ölüm henüz onu kucaklamaya hazır değildi. Hastaneye getirildiği vakit hala nefes alıyordu. Tüm kemikleri kırılmış, lifleri kopmuş, iç organları zedelenmiş, gövdesi adeta bir hurda yığınına dönmüştü. Uzun aralıklarla hafif hafif aldığı nefeslerde bile duyduğu ıstırap belli oluyordu. Kendisine gelmeye başladığı an yaşadığına kendisi de şaştı. Ancak bunun ne kadar süreceği bilinemezdi. Pelte halindeki vücudundaki ağrılar, sancılar bugüne dek yaşadığı hiçbir ıstıraba benzemiyordu. Karpatlar'da yaralandığında duyduğu acıyı özlemle andı. Sevgilisinin koridorlarda röntgen ile doktor odaları arasında itilişini bir başkasını izler gibi yaşıyordu. Kendisine gelip bilinçli olduğunun anlaşılması doktorları memnun etmişti. Seyit zor açık tutabildiği morarmış göz kapaklarının arkasından onların hareketini takip etmeye çalışırken konuştuklarını kaçırmadan dinlemeye çalışıyordu. Anlaşılan bacaklarında bir problem yoktu. Hele daha önceden çivi takılarak tedavi edilmiş olan sol bacağı vücudunun en sağlam uzuydu şu anda. Bunu duyduğu zaman bütün acısına rağmen gülümsemeye çalışarak mırıldandı. Keşke her yerimi çivileseymişim o zaman. Doktorlar rayların üzerinde vücudu darmadağın olmuş bir adamın kendi halinde gülümseyebiliyor olmasına şaşkınlıkla izlediler. Birbirlerine bakıp onun dili mi ne diye sorusuna sessizce anlaştılar. Anlaştıkları bir diğer noktada hastanın sağ omuzundan tedavi edilemeyecek kadar parçalanmış olmasıydı. Kemikler lime lime etlerin arasında kıymık parçaları gibi saplanmıştı. Seyit doktorların kolunun kesilmesi hususuna karar verdiklerini duyduğu an beyninden vurulmuşa döndü. Duyduklarından aldığı şokla uyuşturucu iğnelerin ve yaralarının yarattığı tesirden bir anda kurtuldu. Başını kaldırmaya çalışarak haykırdı. Hayır, hayır, kolumu kestirmem. Doktorlardan daha yaşlı olanı onu sakinleştirmeye çalıştı. Beyefendi, biliyorum bu çok zor ama mecburuz. İnanın kolunuzu kurtarabilecek olmayı biz de isterdik. Ancak omuz başından itibaren ne kemiklerde ne deride hayır kalmamış. Seyit her nefeste göğüs kafesinden yükselen ağrıya rağmen bağırmaya devam etti. Karıma haber verin, gelsin beni alsın buradan. Bir dakika daha kalmak istemiyorum bu hastanede. Beyefendi sakin olun lütfen. Evinize haber gönderildi çoktan. Ama sizi bırakamayız bu durumda. Bir müddet sonra kangrene dönüşecektir kolunuz. Şu an olduğunuzdan daha tatsız bir duruma sokacak sizi. Bir an evvel müdahale etmemiz lazım. Seyit o an paniğe kapıldığını hissetti. Bir sedyeye bağlanmış kalmıştı. Kaçacak gücü yoktu ve doktorlar onu az sonra uyuşturup kolunu omuzundan istedikleri gibi ayırıp atacaklardı. Ameliyat edilmek istemiyorum doktor. İstemiyorum. Ölecek bile olsam kolum bacağım yerinde ölmek istiyorum. Anladınız mı? O sırada koridorun bir ucundan çılgınlar gibi koşarak gelen karısını fark etti. Derin bir nefes aldı. Şimdi buradan çıkması daha kolay olacaktı. En azından adamlar onu bayıltıp götüremeyeceklerdi istedikleri gibi. Mürvet kocasının halini gördüğü zaman az kalsın olduğu yerde yıkılmak üzereydi. Ağlayarak kocasına sarıldığında avuçlarına bulaşan kan başını döndürmeye kafiydi. Ama şu an kendisine her zamankinden fazla hakim olması gerektiğini de hissediyordu. Nitekim Seyit'in eve dönmek inadıyla doktorların kurtuluş için tek çare gördükleri ameliyat kararı arasında bir şeyler yapması lazımdı. Kendisini bir kenara çeken kıdemli doktor, Seyit'in kolu kesilmediği takdirde kangrenden hayatını kaybedeceğini ve ameliyat için muhakkak ikna edilmesi gerektiğini anlattı. Ama bütün yalvarmalar, dil dökmeler, gözyaşları fayda etmedi. Seyit gittikçe hırçınlaşan sesi ve tahammül edilmez inadı ile karısını da doktorları da pes ettirdi. Baygın olsa karısının bir imzasıyla ameliyata alınabilirdi ama şuuru yerinde ve evime dönmek istiyorum diye haykırırken zorla bayıltıp kolunu filan kesemezlerdi elbette. Sonunda hastanın durumunun kritikliğine rağmen kendi arzusu ile hastaneden ayrıldığına dair bir imza alınarak bıraktılar. Mürvet gözyaşları içinde arabada kucağına yatırdığı kocasına sarılarak eve getirdi. Yolda Seyit yine kendini kaybetmişti. Eve geldiklerinde taksi şoförünü Müdürü'nün ve Hakkı'nın yardımıyla yukarıya taşıdılar. Müvet baygın olan kocasının üzerindekileri çıkarırken ağlıyordu. Emine yatakta perişan yatan damadına bakarken içinin sızladığını hissetti. Yardım için ne yapabileceğini bilemiyordu. Müvet de aynı derecede ümitsizdi. Sevdiği adamın yavaş yavaş ölümünü seyredemezdi. Seyit'in kendinde olsa hiç müsaade etmeyeceği bir şeyi yapmaya karar verdi. Mahallenin çıkıkçısını çağırdılar. Kadın geldiğinde bütün ev halkı görüntüsünden ürktü. Bir erkeğin olabileceği kadar uzun boylu, iri yarı bir kadındı. Dudaklarının üzerinde ve iri kaslı kollarında tüyler vardı. Elleri çıkık kemikleri yerine yerleştirmekten ziyade kırmaya yararmış gibiydi. Cüssesine yakışır büyüklükte bir çanta ile yatak odasına girdiği zaman hastasına bir bakış attı. Yüzünün sert ruhsuz ifadesini iyice karartan siyah üzerine bordo çiçekli parzen elbisesinin kollarını sıvayarak yatağa yaklaşırken güneşe hazırlanan bir pehlivanı andırıyordu. Mürvet ürkek bakışlarla yatağın diğer yanında Seyit'in başucunda duruyordu. Çıkıkçı kadın dokunarak hissetmeye alışmış parmaklarını Seyit'in vücudunu yoklayarak dolaştırdı. Onun el ve ayaklarını bilekleri etrafında döndürürken hareketlerinin sertliği karşısında Mürvet isyan etti. Ama ne olur yavaş. Kadın onun yüzüne bakmadı bile. Seyit'in hurda haş olmuş omuzunu ve kolunu incelemekle meşguldü. Sadece kuru sert bir ifadeyle istediklerini sıraladı. 5-6 bardak zeytinyağı ile 6 yumurta istiyorum. Bir de derince bir kap. Çantasının içinden birkaç kavanoz çıkarırken sordu. Mutfak ne tarafta? Mürvet kadının yolu gösterirken hala daha tamam bir iş yapıp yapmadığını düşünüyordu. Bu arada Seyit'in kendine gelmemesi için dua ediyordu. Bu kadını başucunda görse ortalığı birbirine katardı. Nitekim de öyle oldu. Çıkıkçı koca karı mutfakta hazırladığı kendi özel tozları ve otları ile krem haline getirdiği karışımı Seyit'in yaralı omuzundan dirseğine kadar uzanan yaraya sürmeye başladığı zaman Mürvet dehşete kapıldı. Kadın elinin altındaki yaranın derinliğinden, kanından hiç etkilenmişe benzemiyordu. Gözlerini parmaklarının değdiği her noktaya konsantre edip sanki bir şey bulduğunu hissetmiş bakışıyla belirli noktalarda duruyordu. Adeta parmaklarının ucuyla derinin altından bir ses almış gibi tek gözünü kısıp kremi belirli mıncıklama çekeleme hareketleriyle yediriyordu. Ama öylesine sert ve acımasız yapıyordu ki Seyit'in acıyla kendine gelmesi çok uzun sürmedi. Bir üzerine eğilmiş bıyıklı bir koca karı yüzüyle karşılaştığında önce onun kim olduğunu anlamaya çalıştı. O anda mengene gibi parmaklarının arasında ezilen yaralı derisinin acısıyla bağırdı. Gözünün önünde şimşekler çaktı. Hey ne yapıyorsun Allah'ın belası kimsin sen defol. Kadın hastasının yüzüne hiç bakmadan sağ eliyle onun başını alnından bastırıp tekrar yastığına yatırdı ve işine devam etti. Seyit yarasının kırıklarının acısını unutmuştu. Şu an yaşadığı tam bir işkenceydi. Yeniden kadının ellerinden kurtulmak için çırpındı ve okkalı bir küfür savurdu. Allah kahretsin bırak beni pis karı. Mürvet'in yanaklarına ateş bastı o an. Kocasını bunca sene hiç böyle küfür ederken duymamıştı. Şaşkınlık içinde eliyle kendi ağzını kapadı. Seyit'in ne hırsı ne küfrü çıkık çizgiyle kadar ilgilendirmişe benzemiyordu. Çok gerektikçe bir eliyle Seyit'i yastığına ittirip daha büyük bir kuvvetle kolunu asılıyordu. Biraz omuzundan aşağı çekiyor, biraz dirseğinden yukarıya doğru küçük itilişlerle merhemi yaranın içine emdiriyordu. Seyit esiri olduğu koca karıyla başa çıkamayacağını anlamıştı. Karısına döndü. Bu senin başının altından mı çıktı Mürvet? Aynı anda bir kez daha haykırdı. Ah! Sonra derin bir nefesle tekrar karısına döndü. Bıraksaydınız da rahat ölseydim bari. Nereden buldun? Ah! Nereden buldun bunu? Ah! Cehennem zebanisini. Ah! Tanrım ölürken bile şöyle kendimi kaybedip ölemeyeceğim herhalde. Ah! Kadın hiç cevap vermemekle beraber sanki kendisine söylenilenlerin hesabını ödetiyordu. Hareketleri gitgide sertleşti. Sonunda tasın içindeki merhem tükenmişti. Mürvet kocasının çektiği azabın bitmiş olduğunu zannediyordu. Çıkıkçı sağ dizini şilteye dayadı. Bir eliyle hastasının dirseğini, diğeriyle omuz başını kavradı ve kendi dişlerini sıkarak kolu öyle bir silkeledi ki Seyit ancak kısa bir çığlık attı ve bayıldı. Mürvet ağladı ağlayacaktı. Tam aksine çıkıkçı keyiflenmişti. İstemiş olduğu çarşafı düzgün parçalar halinde keserken gülüyordu. Eh eh eh işte bu kadar. Mürvet o ruhsuz surattan böylesine keyif yayılabileceğini hiç düşünemezdi. Hele bu kadar sövülüp sayılmadan sonra. Bu kadar sürer nazları hepsinin diye devam etti. Seyit'in kolunu sarmaya başlamıştı. Çenesi de açılmıştı artık. Hiç merak etme kızım. Turp gibi olacak yine kocan. Sağlam adammış maşallah. Yine de iyi dayandı acıya. Çoğunlukla hastaların benim yüzümü birkaç saniyeden fazla göremezler. Neredeyse kahkahalarla gülecekti. Senin kocan yine iyi dayandı. Ama iş çıkığı kırığı geçmiş hani. Daha sonra Mürvet'in yardımıyla Seyit'in belden yukarısını sargıladı. Ertesi gün tekrar gelmek üzere gitti. Seyit'in itirazlarını, asabi sözlerini küfür başvurularına rağmen çıkıkçının yaptığı tedavi bir ay devam etti ve Seyit'in kangrenden ölmeyeceği de anlaşıldı. Yavaş yavaş her gün merhemlenme sırasında daha az acı duymaya başladı. Sonunda koca karıyla inatlaşmaktan vazgeçti. 2 haftanın sonunda yarasında inanılmaz ölçüde iyileşme görülmeye başlamıştı. Mürvet kocasını hastaneden getirip başlangıçta çok korkmasına rağmen bu kadını eline teslim etmiş olmaktan memnundu. Ancak Seyit için iş yapmanın yine uzun bir müddet hayal olacağı da muhakkaktı. Ve nitekim hepsi için zor bir kış yaşadılar. Mürvet'in çalışmak zorunda olduğunu kabullenmesine rağmen Seyit kendisinin hiçbir şey yapmadan sadece seyirci kalmasından hicap duyuyordu. Karısı evde olduğu zamansa baş başa oturup konuşabildikleri dakikalar sayılıydı. Yine en çok Yaman'ın dersleri ve sohbetleriyle oyalanıyordu. Maddi manevi her açıdan sıkıntılı geçen kışın sonunda Seyit yeniden toparlandığında bir önceki yaz biriken para çoktan tükenmişti. Florya'da son yaz ve yeni kimlikler. Mayıs geldiğinde hiç vakit kaybetmeden Florya'da aynı araziyi yine kiraladı. Eğer başına bir kara bulut gelmezse bu yaz topladığı para ile kışı açmayı planladığı işin sermayesini biriktirebilirdi. Ama bu sadece basit bir düşünceden ibaretti. Artık gelecekle ilgili ne düşünmek ne hayal kurmak istemiyordu.